Birinci ayrım.
Katie ile birinci görüşmemizde biraz daha açıklama istediğimde aramızda şöyle bir konuşma geçti. Sizce sorununuz nedir? Katie, sorunun benim bir de yaşantım olduğunu babamın fark etmemesi, dünyamın onunkinin etrafında dönmesi gerektiğini sanıyor. Annemin ölümünden beri yaşamımdaki boşluğu doldurmak için beni kullanıyor. Bu sorun hakkında babanıza ne söylediniz? Katie, baba benim de bir yaşantım olduğunu ve benden çok şey istediğini görmelisin. Yanına koşmadığımda suçluluk hissetmeme yol açmaktan vazgeçmelisin. Bence kendini herkesten soyutlayıp sadece bana dayanmak yerine biraz dışarı çıkıp insanlarla tanışmaya ihtiyacın var. Babanız buna nasıl yanıt veriyor? Katie, öfkeleniyor ve bir süre benimle konuşmuyor ya da sağlığının ne kadar kötü olduğundan söz ediyor ve bana öyle bir suçluluk yaşatıyor ki buna değmez diye düşünüyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Katie, hiçbir şey işe yaramıyor. Zaten bunun için size geldim. Katie'nin kısa özetinde çarpıcı ve aynı zamanda tipik olan şey tüm sözlerinin babası hakkında olmasıydı. Babam benim de bir yaşantım olduğunu anlamıyor. Babam dünyanın onun ekinin etrafında dönmesi gerektiğini sanıyor. Babam beni kullanıyor. Babam benden çok şey istiyor. Babam kendimi suçlu hissetmeme neden oluyor. Babamın dışarı çıkıp insanlarla tanışmaya ihtiyacı var. Katie öfkelendiğimizde çoğumuzun yaptığı şeyi yapıyor. Yargılıyor, suçluyor, eleştiriyor, ahlak dersi çıkarıyor, vaaz veriyor, talimat veriyor, yorumluyor ve psikanaliz yapıyor. Katie'nin ağzından kendisi hakkında tek bir cümle bile çıkmıyor. Okumaya devam ederken daha önceki bölümlerde öğrendiklerinizi hatırlayın. Katie'nin babasıyla ilgili sorunu, Maggie'nin annesi hakkındaki sorunuyla bazı benzerlikler taşıyor. Aşağıdaki sorunlarla biraz uğraşın ve benim yanıtlarımı okumadan önce sorulara kendi başınıza yanıt verin. Katie'nin babası bu tür taleplerde bulunmakta haksız mı? Bilmiyorum, 72 yaşındaki bu dul babanın yetişkin kızından tam olarak ne kadar talepte bulunmaya hakkı olduğunu kim bilebilir? 10 kişiye bu konuda fikrini sorarsak yanıt verenlerin yaşına, dinine, uyruğuna, sosyoekonomik sınıfına, kardeş durumuna ve aile geçmişine göre değişen 10 ayrı yanıt alırdık. Katie'nin yerinde olsam ben de muhtemelen onun aşırı talepkar olduğunu söylerdim. Ama bu benim görüşüm. Başka birisi kendisine bu denli ihtiyaç duyulmasından mutlu olabilir. Konu hakkındaki kesin gerçeği arıyorsak anne ya da babanın istekleri ne kadar olmalıdır? Kızları ne kadar vermelidir? Aynı durumu algılamanın pek çok yolu olduğunu ve insanların farklı düşündüklerini, farklı hissettiklerini ve farklı tepki verdiklerini göremiyoruz demektir. Bu noktayı tekrar tekrar vurguluyorum. Çünkü öfkeliyken bunu anlamamız pek kolay olmuyor. Birileriyle çatışan istekler ve dünya hakkında farklı algılamalar tek bir tarafın haklı ve diğerinin de haksız olduğu anlamına gelmez. Katie'nin öfkelenmeye hakkı var mı? Babasına karşı duyduğu öfkede haklı mı? Daha önce de söylemiş olduğum gibi öfkelenmek yanlış ya da doğru, haklı ya da haksız değildir. Hissettiğimiz her şeye hakkımız var. Katie'nin öfkesi de onun saygı ve dikkatini hak ediyor. Ama Katie'nin öfkelenmeye hakkının olması babasının suçlanabileceği anlamına gelmiyor. Katie'nin öfkesi babasıyla etkileşimlerinde kendi katkısını yeniden incelemesi ve bu önemli ilişkide farklı bir şekilde davranması gerektiğini gösteren bir işaret. Katie'nin babasıyla iletişimlerinde yanlış olan ne? Öncelikle Katie taktik kullanarak stratejik davranmıyor. Eleştirildiklerinde ya da neyi yanlış yaptıkları söylendiğinde çok az insan dinlemeyi becerebilir. Katie'nin babası gerçekten esnek bir insan değilse kızının sözleri onda savunuya geçme gereksinimi yaratacak ve Katie'yi dinlemesi olasılığını azaltacaktır. İkinci olarak Katie'nin iletişimleri babasının deneyimleri hakkında uzman olduğunu iletiyor. Katie'nin babasını ölen karısının ardında bıraktığı boşluğu doldurmak için kızını kullanan bencil, nevrotik ve talepkar bir insan olarak görüyor. Bu psikolojik yorum doğru ya da yanlış olabilir. Babasının davranışları için başka açıklamalar da yapılabilir. Gerilimi yüksek olduğu durumlarda çoğumuz zamanımızı diğer kişiye tanı koyarak geçiririz. Tanı koymak gerçekten yararlı bir görüş sunma isteğini de yansıtabilir. Ama genellikle gizli bir suçlama ve kendini üstün görme şeklidir. tanı koyduğumuzda başka bir insanın gerçekte ne hissettiğini ya da istediğini ya da diğer bir insanın nasıl düşünmesi, hissetmesi ve davranması gerektiğini bilebileceğimizi varsayarız. Ama aslında bunları kesin olarak bilemeyiz. Kendi hakkımızda bile bunları bilmemiz yeterince zor. Sorun kimin? Babamın büyük bir sorunu var. Benden çok fazla şey istiyor. Katie'nin ilk telefon konuşmamızda söylediği bu sözler sorunun babasına ait olduğuna inandığını gösteriyor. Ama yine de Katie'nin anlattıklarından babasının isteklerini tanımlayabildiği, açıkça belirtebildiği ve hatta istediği şeye elde edebildiği anlaşılıyor. Sorun Katie'nin. Babasıyla kendini öfkeli hissetmemesi için uygun sınırları belirlemek ve açıklığa kavuşturmak için bir yol bulmalı. Çabalayan ve acı çeken Katie. Bu onun sorunu. Ama Katie'nin sorunu olduğunu söylemek, onun suçlu ya da hatalı olduğunu ima etmek anlamına gelmiyor. Sorun kimin sorusunun suçlulukla ya da kusurlu olmakla hiçbir ilgisi yok. Sorunu olan kişi sadece belli bir durum karşısında huzursuzluk ya da tatminsizlik duyan kişi anlamına geliyor. Katie'nin sorunu ne? Katie'nin sorunu aklındaki bazı önemli soruları çözümleyememiş olması. Kendi yaşamıma karşı sorumluluğum ne, babamın yaşamına karşı sorumluluğum ne? Bencillik ne demektir? Kendi istek ve önceliklerime karşı gerçekçi olmak ne demektir? Kendimi öfkeli hissetmeden babama ne kadar yardım edebilirim? Katie bu sorulara açık yanıtlar bulmadan babasıyla farklı bir ilişkiye giremez. Katie'nin sorunu babasının onu suçluluk duymasına neden olması değil. Kimse bizim suçluluk duymamıza neden olamaz. Bunu ancak deneyebilir. Katie'nin eski modeli değiştirmesi durumunda babası hiç kuşkusuz ona zor günler yaşatacak ama kendi duygularından sadece Katie sorumlu. Suçluluk da dahil. Bu soruların yanıtları tabii ki basit değil. Katie'nin babasına karşı yeni sınırlar koymasına sizin tepkiniz ne olurdu? Onu bencil bir insan olarak mı görürdünüz yoksa yeni tavrını takdir mi ederdiniz? Kim bilir? Diğerlerine karşı sorumluluklarımızın nerede başlayıp nerede bittiğini kaçımız biliyoruz? Daha doğumlarından itibaren kendilerini başkalarına sevgiyle bakmalarına göre tanımlamak üzere eğitilmiş olan kadınlar ne zaman bu kadarı yeter diyeceklerini nasıl bilebilirler? Katie çocuklarıyla kadının işi asla bitmez anlayışıyla yaşamıştı ve şimdi en küçük çocuğunun evden ayrılmasıyla birlikte bu öykü yaşlı babasıyla devam ediyordu. Katie'nin tıpkı annesi ve büyük annesi gibi yaşamının büyük bir bölümünü vererek geçirdiğini öğrenmiştim. Derinlere gömdüğü o kendi gereksinimlerini belirtip elde etme isteğini açığa vurmaya korkuyordu. Katie kendini başkalarının gereksinimlerine öyle adamıştı ki benliğini yitirmiş olmasa bile benliğine ihanet etmişti. İçinde gömülü benliğinin öfkesini hissediyor ama bunu değişim yaratmak için kullanmayı henüz beceremiyordu. Katie'nin sorununa ne kadar anlayışla baksak ya da kendimizle özdeşleştirsek de bu yine de onun sorunu. Bu Katie'nin nevrotik, hatalı ya da yanlış yönlendirilmiş olduğunu göstermiyor. Sorunun kaynağının kendisi olduğu anlamına da gelmiyor. Ailelerimizin ve toplumumuzun kuralları, biz kadınların kendimizi diğerlerinin istek ve beklentilerinden farklı şekilde tanımlamamızı güçleştiriyor ve önceliği kendi yaşamlarımızın niteliğine ya da yönüne verdiğimizde diğerlerinden gelen olumsuz tepkiler kendimizi huzursuz ve suçlu hissetmemize neden oluyor. Eğer öfkemizi giriştiğimiz tüm önemli ilişkilerde kendimizi açıkça tanımlamak için kullanmaz ve duygularımızla oldukları gibi başa çıkmazsak bu sorumluluğu bizim yerimize üstlenecek başka birisi olmayacaktır. Belirsizlik iş başında. Katie benden yardım istemişti. Çünkü babasıyla bir şey yapmak istiyordu ve benden istediği de ona bu şeyin ne olduğunu söylememdi. Diğer kadınlarda olduğu gibi Katie'ye de sürekli birileri ne yapması gerektiğini söylemişti. Söz gelimi annesi ona kadının görevinin kendini unutup özveride bulunmak ve hizmet etmek olduğunu öğretmişti. Şimdi de arkadaşları özgürlüğe giden yolun kendine sahip çıkması olduğunu söylüyorlardı. Cathy'nin kendine öneride bulunanlardan en çok duyduğu söz, hayır demek isterken evet deme şeklindeydi. Ve Cathy en sonunda sorununun ancak babasına bu 5 harfli sözcüğü söyleme cesaretini bulmasıyla çözülebileceğine inanmaya başlamıştı. Cathy'nin gerçekte yapması gereken şey biraz sakinleşip en azından bir süre hiçbir şey yapmamaktı. Kendimizi öfkeli hissettiğimiz ya da gergin olduğumuz bir anda karar vermek ya da bir ilişkiyi değiştirmeye çalışmak akıllıca olmayabilir. Ayrıca Cathy içinde bulunduğu durumu fazla düşünmemişti. Çünkü duruma tepki vermekle meşguldü. Cathy babasını suçlamayı ve tanı koymayı bırakabilse iyi bir başlangıç yapabilirdi. Kendi değerlerini açıklığa kavuşturmak, kendi öncelikleriyle seçeneklerini değerlendirmek ve ne yapıp yapmayacağı konusunda kendi kararlarını vermek için babasının istek ve beklentilerinden kendini biraz ayırmanın kendi işi olduğunu görmeye başlayabilirdi. Ayrıca bu konularda henüz açıklığa kavuşmamış olduğunu ve sorunu nasıl çözeceğini bilmediğini de anlayabilirdi. Belirsizliğimizi kabul etmek bile kendi başına büyük bir karardır. Cathy bundan sonra ne yapabilir? Bizden talep edilen şeylere tepki olarak öfke duyduğumuzda ama davranışımızı değiştirmek için bir seçenek göremediğimizde ne yapabiliriz? Öfkemiz bir soruna işaret eder ama bu sorunun nasıl çözüleceğine dair en ufak bir ip ucu bile getirmez. Öfke sadece hissettiğimiz bir şeydir. Bize biraz yavaşlamamız ve benliğimiz hakkında daha açık düşünmemiz gerektiğini söylerken bir yandan da açıkça düşünmemizi güçleştirir. Cathy için babasını eleştirmek ya da başkalarının da onu eleştirmelerini sağlamak kısa vadeli bir rahatlama ya da en azından ahlaki olarak üstünlük duygusu getirebilir. Ama bu noktada asıl yapması gereken öfkesiyle bir şey yapamamaktır. Uzun vadeli bir değişim yaratmak açısından Cathy'ye düşen daha düşük bir duygusal tepkicilik ve benliği hakkında daha yüksek bir açıklık düzeyine ulaşmak için çabalamaktır. Nasıl mı? Cathy'nin inançları ve seçenekleri hakkında açıklığa kavuşmak için şunları yapması gerekir. İlk olarak sorununu babası da dahil olmak üzere diğer aile üyeleriyle paylaşabilir. İkinci olarak diğer akrabalarının, özellikle de ailedeki kadınların kuşaklar boyunca benzer sorunlarla nasıl başa çıktıkları hakkında bilgi toplayabilir. Baba, bir sorunum var. Cathy'nin babasına sorunundan söz etmesi sırasında Maggie'nin annesiyle konuştuğu ana benzer bir gerilim yaşandı. Cathy ailevi bir duygusal sorunda kendisinin nerede durduğunu açıkça anlatarak ilişkideki eski ve katı bir modeli değiştirdi. Konuşma yaklaşık olarak şöyle geçti. Baba, benim bir sorunum var. Sana karşı duyduğum sorumlulukla kendime olan sorumluluğumu nasıl dengeleyeceğimi bilemiyorum. Geçen hafta seni 2 kere alışverişe, 1 kere de doktora götürdükten sonra kendimi huzursuz ve gergin hissettim. Çünkü o zamanları kendime ayırmak istiyordum. Ama sana hayır deyip kendi işime baktığımda suçluluk duyuyorum. Babası soğuk bir sesle, sana yük oluyorsam uzak durabilirim dedi. Suratına bir tokat yemiş gibi görünüyordu. Cathy babasının karşı adımlarına kendini hazırlamıştı. Bu yüzden ilişkilerinin modelini oluşturan duygusal tepkiciliğe girmeden kararlı tavrını sürdürebildi. Hayır baba, bunu istemiyorum. Bana yük olduğunu söylemedim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de biraz diğer insanlardan yardım isteyebilmek istiyorum. Benim sözünü ettiğim şey kendi sorunum. Beni neyin rahat ettireceği konusunda açıklığa kavuşamadım. Senin için neler yapabileceğimi ve ne zaman hayır deyip önceliği kendime vereceğimi saptamaya ihtiyacım var. Babası, beni şaşırtıyorsun Cathy dedi. Annen yaşlandıklarında hem annesine hem de babasına baktı ve bundan hiç yakınmadı. Annen seni görse herhalde hiç gurur duymazdı. Ne demek istediğini anlıyorum baba. Cathy bu yemi yutmayı reddetmişti ve kendi sorununu sakince ele almayı sürdürüyordu. Annemin her ikisine de bakabilmesi beni hep etkilemiştir. O, öfkelenmeden verici olmak konusunda çok yetenekliydi. Ama ben annem değilim. Ondan farklıyım ve onun gibi davranabileceğimi hiç sanmıyorum. Sanırım ben annemden daha bencilim. Aralarına çöken gerilimli sessizliği babası bozdu. Pekala Keti, senin bu sorunun hakkında benim yapmam gereken bir şey var mı? Sesinde alay ve incinme karışımı bir ifade vardı. O anda Keti'nin içinden babasına eskisi gibi tavsiyede bulunup dışarı çıkararak insanlarla tanışmasını ve elindeki kaynakları kullanmasını söylemek geçti. Ama deneyimleri ona bunun bir işe yaramadığını göstermişti. Bunun yerine kendi sorununu tartışmayı sürdürdü. Keşke benim sorunumu başka birisi çözüp benim yerime karar verebilseydi. Ama bu benim işim. Keti düşünceli bir tavır takılmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse senin bu konudaki deneyimlerini benimle paylaşman yararlı olabilir. Senin de başına böyle bir şey gelmiş miydi? Annen hastalanıp kendisine bakamaz hale geldiğinde ne hissetmiştin? Onu huzur evine yatırmak kimin aklına geldi? Ve bu konuda senin fikrin neydi? Keti ailevi bir soruna öfkeyle tepki vermektense konuyu bu örnekte yaşlı anne ve babaya kimin bakacağını açıkça ele alarak konunun zehrini almıştı. Sonuç olarak ele alınmamış konu hakkında bilinçaltında yaşanan huzursuzluk yok olacak ve Keti durumunu daha nesnel bir şekilde düşünebileceğini görecek. Keti ayrıca babasını yaşlı anne babasıyla kendi deneyimleri hakkında sorgulamaya başlıyor. Diğer aile üyelerinin sizinkine benzer sorunları kuşaklar boyunca nasıl hallettiklerini öğrenmek, tepkiselliği azaltıp bireyin kendisi hakkındaki açıklığını arttırmasının en iyi yollarından biridir. Hatta Keti babasıyla bu konuyu konuşmaya başlamadan önce kendi ailesinde bu tür bakım işlerinin nasıl halledildiği hakkında çok şey öğrenmeliydi. Geçmişimizi öğrenmek. Keti'nin ailesinde hangi kadınlar benzer bir sorunla uğraşmış ve bu sorunu nasıl çözmeye çalışmışlardı? Keti'nin ailesindeki diğer kadınlar, kız kardeşleri, teyzeleri ve büyük anneleri başkalarına karşı sorumluluklarıyla kendilerine karşı duydukları sorumluluğu nasıl dengelemişlerdi? Bu konuda ne kadar başarılı olmuşlardı? Yaşlanmakta olan annesiyle babasının tüm sorumluluğunu üstlenmek Keti'nin annesine nasıl düşmüştü? Annenin kız ve erkek kardeşlerinin bu düzenleme konusundaki görüşleri neydi? Artık kendilerine bakamayan aile üyelerine kimin bakacağına kuşaklar boyunca ailede nasıl karar verilmişti? Sizce belki öyle gelebilir ama aslında hiçbirimiz ailemizin böyle bir sorunla karşılaşan ilk üyeleri değilizdir. Geçmişimizdeki çözümlenmemiş sorunlar hepimize miras kalır. Bizim cebelleştiğimiz şey daha önceki kuşaklarda da görülmüştür. Kendi ailemizi iyi tanımazsak ya geçmişteki modelleri tekrar ederiz ya da onlara bilinçsizce karşı çıkar ve kim olduğumuzu diğer aile üyelerine hangi yönlerden benzeyip hangi yönlerden onlardan ayrıldığımızı ve kendi yaşamımızı en iyi nasıl sürdüreceğimizi bilemeyiz. Öfkemizi etkin şekilde kullanmak öncelikle açık bir ben gerektirir. Oysa kadınların benliklerine sahip olmaları hep engellenmiştir. Ama benliğimizi aile ağacımızdaki diğer bireylerden soyutlayarak gerçekleştiremeyiz. Köklerimizi kesip atarsak bu işte bize hiçbir kitap ya da hiçbir terapist yardım edemez. Çoğumuz aile üyelerimize, özellikle de annelerimize karşı güçlü tepkiler verir ama onlarla derinlemesine konuşup kendi deneyimleri hakkında bilgi edinmeyiz. Bizimkini olduğu kadar annemizle babamızın yaşamlarını da yapılandıran güçler ya da annelerimizin ve büyük annelerimizin bizimkine benzer sorunlarla nasıl başa çıktıkları hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Bunları bilmediğimizde benliğimizi de bilemeyiz. Kökünü tarihimizden alan açık bir benliğe sahip olmadıkça da tüm durumlarda yoğun öfkülü tepkilere maruz kalır, buna tepki olarak diğerlerini suçlar, kendimizi uzaklaştırır, pasifçe boyun eğer ya da tası tarağı toplayıp taşınırız. Bu yüzden de Keti'nin halletmesi gereken ailevi ödevleri vardı. Aile üyelerinden pek çoğuyla, özellikle de kadınlarla görüştü ve kendisininkine benzer sorunlar hakkındaki deneyimleriyle bakış açılarını öğrendi. Yaşayan aile üyelerinden annesi de dahil olmak üzere ölenler hakkında bilgi edindi. Katie böylece babasıyla sorununu daha geniş bir çerçevede görebilmişti. Ailesindeki kadınların iki zıt kampa ayrıldıklarını keşfetti. Annesi gibi yaşlanmakta olan ebeveyni için büyük kişisel fedakarlıklar yapanlar ve teyzesi Peggy gibi yaşlanan aile üyeleri kendilerine bakamaz hale gelirken başını kuma gömenler. Bu kampların içinde birbirleriyle savaş halinde pek çok fraksiyon vardı. Söz gelimi Katie'nin annesi bakım işinde kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmediği için annesinin ölümünden sonra yıllarca kardeşiyle görüşmemişti. Peggy ise annelerinin bakımı konusunda Katie'nin annesinin tek taraflı ve akıllıca olmayan kararlar verdiğini düşünüyordu. Yaşlı ebeveyn bakımı geçmiş kuşaklarda öylesine sorunlu bir konuya dönüşmüştü ki Katie'nin orta bir yol bulmakta ve kendine karşı sorumluluğuyla babasına karşı sorumluluğu arasında denge kurmakta zorluk çekmesi son derece normaldi. Katie ailesinin üyeleriyle konuşup bilgi topladıkça kendi durumu konusunda sakinleşti ve babasıyla ilgili yeni seçenekler üzerinde düşünmeye başlayabildi. Oysa eskiden hiçbir seçeneği olmadığını sanıyordu. Bu sorunlar için kolay yanıtlar ya da acısız çözümler yoktur. Katie bir keresinde ikilemini şöyle tanımlamıştı. Uzun bir süre terapiye gitsem bile babama hayır dediğimde yine de suçluluk duyuyorum. Ama evet demeyi sürdürürsem de öfkeleneceğim. Öyleyse değişmek istiyorsam bir süre suçluluk duygusuna katlanmayı öğrenmeliyim. Ve aynen öyle yaptı. Suçluluk duygusuna katlandı. Ama bu o kadar zor bir şey değildi ve suçluluğu zamanla yok oldu. Katie'nin babası konusunda gerçekleştirdiği değişiklikler dışarıda bakan birisine küçük ve önemsiz görünebilir. Katie babasıyla haftada 3 yerine 2 kez akşam yemeği yemeye karar verdi ve onun için hafta içi her arandığında değil sadece cumartesi günleri alışveriş yapabileceğini söyledi. Bunlar başlattığı ufak değişikliklerdi ama bunlara kesinlikle bağlı kaldı ve hayatında büyük bir farklılık yarattığını gördü. Kısa bir süre sonra babası da bir değişim gerçekleştirdi. Mahallesinden yaşlıca bir hanımla arkadaşlık kurdu ve her gün saatlerce onunla konuşmaya başladı. Bu durum Katie'yi rahatlatmakla birlikte bir yandan da kaygılandırmıştı. Babasıyla uğraşmasının hayatını ne kadar düzenlemiş olduğunu ve bunun da kendi yaşıtlarından soyutlanmışlığıyla yüzleşmekten kaçınmasına yardımcı olduğunu gördü. Ayrıca yardım istemekle değil, yardım etmekle daha iyi olduğunu öğrendi. Katie'nin babası için yapmaya ve yapmamaya karar verdiği işlerin ne olduğu hiç önemli değil. Katie'nin çözümü sizin ya da benim için doğru olmayabilirdi. Burada asıl önemli olan kendi ailesiyle ilgili olarak yaptıkları ve böylece hem kökleriyle bağlantısı hem de birey olarak ayrılığı ve açıklığı hakkında daha çok bilgilenmesiydi. Artık öfkesinin kurbanı olmaktansa durumunu düşünmek için öfkesini kullanıyor. Birazdan göreceğimiz gibi ben neden sorumluyum ve ben neden sorumlu değilim gibi sorular hakkında açıkça düşünmek hepimiz için zorlu bir iş. Bölüm 7. Kim neden sorumlu? En zorlu öfke sorusu. New York'taki bir konferansa katıldığım bir bahar ayında iki çalışma arkadaşımla birlikte otobüsle Metropolitan Müzesi'ne gittim. Şehre karşı eski tanışıklığımı yitirmiştim. Arkadaşlarım Celia ve Janet ise başka bir ülkedeki yabancılar gibiydiler.